37. ayrım, sayfa 369, 32. bölüm. Ertesi gün cumartesiydi. 3 gündür yağan yağmur sonunda dinmişti. Gökyüzünde karınları siyah, iri bulutlar birer felaket habercisi gibi dolaşsa da güneş onlara inat parıldamayı sürdürüyordu. Kenan'dan hala bir haber yoktu. Burcun okulu olmadığı için haftanın bugünü ailece neşe içinde kahvaltı yapıyorduk. Ama zavallı Burç sadece bununla yetinmek zorundaydı. Çünkü kahvaltıdan sonra Gülriz'le birlikte terapistine gidecekti. Başlarda terapiste gitmek istememişti. Bu tavrında o günlerdeki asık suratlı, kuralcı bir adam olan terapisti Hikmet'in oğlumla iletişim kuramaması da etkili olmuştu. Yine de çok sorun çıkarmamıştı Burç. Biraz mızmızlansa da duruma alışmış, özellikle de Hikmet'in yerini tombul yanaklı, mavi gözlü, son derece sevimli bir adam olan Klaus Zimmermann alınca terapi seanslarını bir tür oyun olarak kabul etmeye başlamıştı. Artık her cumartesi öğleden önceleri onun terapiye gitme zamanıydı. Karım ile oğlumu yolcu ettikten sonra tıraş olmak için banyoya girdim. Yüzüm köpük içindeyken bir ses duyar gibi oldum. Dikkatle dinledim, yanılmamıştım, cep telefonum çalıyordu. Yüzümü havluyla kurulayıp hızla çıktım banyodan. Mutfakta şarja takılı bıraktığım telefona ulaştığımda en az 5 kere çalmıştı. Arayanın benimle önemli bir işi olmalı ki vazgeçmiyordu. Telefonumu elime alır almaz bakışlarım ekranına kaydı. Evet, arayan Kenan'dı. Ona çok kızmış olmama rağmen sesini duyunca yine de heyecanlanmaktan kendimi alamamıştım. Merhaba Selim. Merhaba Kenan Bey. Demek sonunda bizi hatırlayabildiniz. Sessizlik oldu. Hemen görüşmemiz lazım dedi. Gergin ama kendinden emin bir sesle konuşuyordu. Döndün mü? Döndüm, stüdyodayım. Önemli sonuçlara ulaştım. Bunları sana anlatmam gerek. Ne kadar da soğuktu. Ona yakışan davranışı bu kez ben üstlendim, işi şakaya vurdum. Lütfen dersen gelirim. Kenan'ın gevşeyecek gibi bir hali yoktu. Şaka yapmıyorum Selim, mutlaka görüşmemiz lazım hemen. Tamam dedim ben de ciddileşerek, en geç 1 saate kadar oradayım. Öyle meraklanmıştım ki tıraş olmayı filan bıraktım. Hızla giyindim. Pardüsümü sırtıma geçirirken kasadaki Orhan'ın tabancasını hatırladım. Bir an duraksadım, lazım olabilirdi. Kasayı açıp Beretta'yı aldım. Hafta sonları Orhan arabayı bana bırakıyordu. Volvo'ya atlayıp motoru çalıştırdım. Vakit henüz erkendi, trafik sakindi. Söylediğimden çok önce 35 dakikada varmıştım Beyoğlu'na. Cihangir'den geçerek Ayhan Işık Sokağı arka yoldan girdim. Arabayı sokağın altındaki otoparka bıraktım. Hızlı adımlarla babamın yıktırmaya bir türlü kıyamadığı apartmanların arasında ezilip kalmış 3 katlı evimize yöneldim. Kapıyı Kenan açtı. Yüzü de sesi gibi soğuktu. Ama gözleri Pierre'in söylediği çılgın tanımlamasını hak ediyordu. Göz akları uykusuzluktan kan çanağına dönüşmüştü. Göz bebekleri büyümüş, sanki sizi içine alacakmış gibi derin derin bakmaya başlamıştı. Kenan ne bu hal diyerek sarıldım arkadaşıma. Yorgunum dedi. Doğru dürüst sarılmamıştı bile. Neler oluyordu böyle? Neyse birazdan anlayacaktım nasıl olsa. Salona yürürken sordum. Bu sabah mı döndün? Hayır, dün gece. Niye aramadın? Yapmam gereken işler vardı. Ayrıntıya girmeden isteksizce yanıtlamıştı sorularımı. Salona girinceye kadar soru sormadım. Salonda kimseyi göremeyince Katya yok mu diye sordum. Yalnız kalalım istedim. Konuştuklarımızı başkalarının duymasına gerek yok. Önce ikimiz konuşmalıyız. Onları yolladım. Sabah Nihat da gelmişti. Onu da Katya ile Arnavutköy'e gönderdim. Bir marangoz ustası varmış. Onunla konuşacaklar. Başıyla koltuğu gösterdi. Otursana. Otururken sordum. Neler oluyor Kenan? Boynunu hafifçe büktü. Sanki ona hiç beklemediği bir kötülük yapmışım. Sanki sevdiği kadını elinden almışım gibi nefret, keder karışımı bir ifadeyle baktı yüzüme. Olanları öğrendim Selim dedi. Arkasını getirecek diye bekledim. bakışlarını kaçırdı. Söylemekte zorlanıyor gibiydi. Sakin bir tavırla mırıldandım. Neyi öğrendin? Gözlerini yeniden yüzüme dikti. Anlamazlıktan gelme Selim. Şaşkın bir ifade takındım. Neyi anlamazlıktan gelmeyeyim? Ne demek istiyorsun? Yapma Selim. Sesini yükseltmemişti. Acı çeker gibi derinden konuşuyordu. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Omuzlarımı geri atarak ellerimi yana açtım. Vallahi bilmiyorum. Nereden bileyim? Usulca başını salladı. Oyun bitti Selim. Artık cinayetlerini saklayamazsın. Oturduğum yerde doğruldum. Ne oyunu ne cinayeti, sen aklını mı kaçırdın Kenan? Keşke aklımı kaçırsaydım dedi. Derinden iç geçirerek, keşke aptalın biri olsaydım. Keşke seni dinleyip bu soruşturmaya hiç başlamasaydım. Sanki benden yardım istiyormuş gibi yüzüme baktı. Ben ne yapacağım şimdi? Neler olduğunu bilmiyordum ki ne yapacağını söyleyeyim. İçeri girdiğimden beri beni suçlayıp duruyorsun. Hiçbir açıklama yapmadın. Ela gözleri koyu bir düş kırıklığından örtülmüştü. İnkar etmen faydasız. Keşke işin başında anlatsaydın. Belki bu cinayetlere hiç gerek kalmazdı. Sorununu birlikte çözerdik. İçten de üzüntülüydü. Önemli bir fırsatı kaçırmış olmanın pişmanlığıyla doluydu. Onları öldürmeden çözebilirdik bu işi. Katil olman gerekmezdi. Bu kadarına katlanamazdım. Yeter artık Kenan diye bağırdım. Kafanda ne var bilmiyorum ama suçlamalarından bıktım artık. Eğer demek istediğim buysa ben katil falan değilim. Çenesini sağ avucunun içine aldı. Bir süre inanamayan gözlerle beni süzdü. Şaşmaz bir gerçeğe tüm kalbiyle inanan bir adamın kararlılığıyla mırıldandı. Katil sensin Selim. Bunu ikimiz de biliyoruz. Davranışları ağırlaşmış, gözlerindeki her pırıltı, yüzündeki her mimik, her hareket bir anlam kazanmıştı. Eğer bu tavrını sürdürürsen kalkar giderim dedim. İnsana dokunan bir gülümseme belirdi dudaklarında. Gitmezsin Selim, gidemezsin. Niye? Sen mi bırakmazsın? Ben bıraksam da ölüler bırakmaz. O üç ölü hep yanında olacak, hep takip edecekler seni Selim. Hangi üç ölü? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sağ elinin üç parmağını tek tek göstererek sıraladı. Aysun Güven, Kartal Göker ve Catherine Verchant. Yoksa Yekaterina Aleksandrovna Krilova mı demeliyim? Hani bizim Katya'nın ismini duyduğunda seni tedirgin eden, ona devrimden sonra Türkiye'ye gelen akraban var mı diye sormana neden olan Rus kadın. Saçmalıyorsun, ben kimseden tedirgin filan olmadım. Hem ben bu insanları neden öldüreyim? Hiç duraksamadan yanıtladı arkadaşım. Ailenin onurunu korumak için. Babanın sana bıraktığı şirketi korumak için. Kendi yarattığın Azya markasını korumak için. Daha sayayım mı? Ailemin babamın konuyla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Bunları da çok iyi biliyorsun. Ama madem oyunu sürdürmek istiyorsun anlatayım. Her şey senin baban ve benim her zaman büyük saygı duyduğum Ali Rıza amcanın Catherine Verchant'ın babasını, annesini ve küçük kardeşini öldürmesiyle başladı. Sanki ilk kez duyuyormuş gibi inanmamış gözlerle yüzüme bakma. Baban 1920 yılının sonbaharında bu binada işledi cinayetleri. Evet, o zamanlar varlıklı bir adam değildi. Bu binada kiracıydı. Rus devriminden kaçan General Alexander Krilov da bu evde, Krilov'la da bu evde tanıştı. Alexander Krilov da karısı Natalya, kızı Yekaterina ve küçük oğlu Ivan'la bu binada kiracıydı. General Krilov binlerce yurttaşı gibi devrimden kaçıyordu. Ancak onlardan daha uyanıktı. Çünkü uzun yıllar görev yaptığı Yakutistan bölgesinden sadece Tanrı'nın oğlu İsa'ya duyduğu inanç ve onun yeryüzündeki temsilcisi Rus çarı 2. Nikolay Romanov'a beslediği sadakatle dönmemişti Moskova'ya. Kendisinin ve ailesinin yaşamını ömür boyu garanti altına alacak 9 iri elmas da getirmişti yanında. Ekim devrimini aniden bastırınca hazinesini Rusya'da harcamaya zaman bulamayarak o kargaşa kıyamette Sivastopol'dan İstanbul'a hareket eden gemilerden birinde ailesine ve kendisine güç bela yer bulurken 9 iri elması da kızı Yekaterina'nın çok sevdiği kırmızı renkli kürklü paltosunun astarına yerleştirmeyi başarmıştı. 9 iri elmas dışında dünyalığı da olmalıydı ki bizim sabık general İstanbul'da vatandaşları gibi sersefil olmamıştı. En azından sizinkiler gibi eski de olsa bu binada başını sokacak bir ev kiralamayı başarmıştı. Ancak hazıra dağ dayanmaz derler. Eldeki para suyunu çekince sıra elmaslara gelmişti. Hiç tanımadığı bu kentte kime güveneceğini bilemeyen general, kendilerine her zaman çok iyi davranan, Bulgar göçmeni olduğu için çat pat da olsa Rusça bilen babana sırrını açmıştı. Baban o sıralar Hakopulo pasajında Rum bir terzinin yanında karfo olarak çalışıyordu. Belki de başlarda hiçbir kötü niyeti yoktu. Sadece içki düşkünü bu sevimli komşusuna yardım etmek için işe burnunu soktu. Ancak sonra elmasların parıltısına kapıldı. Kendi sönük hayatının yanında taşlar o kadar ışıltılıydı ki neden bu hazine benim olmasın diye düşündü. Bunları nasıl bilebilirsin diye kestim Kenan'ın sözünü. Aradan neredeyse bir asır geçmiş. Kendinden emin bakışlarını bir an bile üzerimden kaçırmadan Catherine Verchant'ın Buruk Bir Gülümseyiştir Yaşam adlı otobiyografik kitabında hepsi yazıyor. Komşuları olan genç bir adamın terzi olduğunu, tahtadan yapılmış bebeklerine elbiseler diktiğini bile anlatmış. Sadece babanın adı belirtilmemiş. Neyse, biz hikayemize devam edelim. O günlerde İstanbul'a sığınan birçok Rus subayı gibi General Krylov'un da kafası karışıktı. Bir yandan Paris'e göç ederek yeni bir hayat kurmayı düşünürken, bir yandan da Bolşeviklerin yakında yenileceklerine inanarak Rusya'ya geri dönmeyi umuyordu. Bu yüzden ülkesine Paris'ten daha yakın olan İstanbul'dan ayrılmaya karar veremiyordu. Zaman geçip de Rusya'da komünistlerin iktidarı yıkılmayınca ülkesine dönme umudu da azalmaya başlamıştı. Ancak Rusya'ya dönme hayalleriyle yaşayan silah arkadaşlarına söz verdiği için Paris'e taşınmakta acele edemiyordu. Ki bu arkadaşları onun elmaslarının da farkında değillerdi. Yakın zamanda Fransa'ya taşınmayı planlayan general, kızının şimdiden daha iyi bir eğitim alması için Yekaterina'yı 1919 yılının sonbaharında güvenilir bir subayın yanına vererek Paris'teki yakın bir akrabasının yanına yolladı. Kendisi de arkadaşlarını ikna ederek dikkatleri üzerine çekmeden Paris'e taşınmanın planlarını yapmaya başlamıştı. Kızına gönderdiği tek mektupta 1920 yılının Mart ayı sonunda İstanbul'dan yola çıkacağını yazıyordu. Ne yazık ki bir daha ne kendisinden ne ailesinden haber alınabildi. Daha anlatayım mı dercesine yüzüme baktı. Mantıksız, o zaman Rus general ile ailesini hiç mi arayan soran çıkmamış? Kim arayacak? Türkçe bile bilmeyen 8 yaşında bir kız çocuğu mu? Devrimin insafsızca savurduğu, ayakta kalmak için onurlarını bile satmak zorunda kalan Rus aristokratları mı? Güldürme insanı, herkes can derdine düşmüş. Sen de onların ölümünden babamı sorumlu tutuyorsun. Sadece ben değil, önce Catherine Verchant, sonra Aysun Güven. Aysun Güven mi? Aysun Güven ya, dedi yine başını sallayarak. Catherine Verchant'ın Aysun Güven'le ahbaplığı ilerletmesinin nedeni kızın simyacı Nicolas Flamel'e duyduğu ilgi değildi. Aysun'un Türk olması, İstanbullu olması, daha da önemlisi Beyoğlu'nu araştıran bir tarihçi olmasıydı. Çünkü Catherine Verchant ailesinin ansızın ortadan kaybolmasını asla unutamamıştı. Kim unutabilir ki? Aysun Güven'e Buruk Bir Gülümseyiştir Yaşam adlı kitabını verdi. Ayrıca onları, olanları uzun uzun anlattı. Catherine Verchant ailesinin başına gelenleri öğrenmek için birkaç kez İstanbul'a gelmişti. ancak henüz 8 yaşında bir çocukken ayrıldığı Beyoğlu'nda inanılmaz değişiklikler vardı. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, yerine genç bir cumhuriyet kurulmuştu. Cadde isimleri, sokak isimleri değişmiş, binalar yıkılmış, yerine yenileri yapılmıştı. Kaldıkları evi buldu. Yalnız emin olamadı. Çünkü bir zamanlar oturdukları binanın 2 katlı olduğunu hatırlıyordu. Oysa onun bulduğu bina 3 katlıydı. Çünkü generalin elmaslarıyla bir anda zenginleşen baban bu binayı satın almış, üstüne de bir kat daha yaptırmıştı. Yanılıyorsun, ben bildim bileli bu bina 3 katlıdır diyecek oldum. Baban çok geç evlendi. Sen doğmadan en az 20 yıl önce üstteki katı çıkmıştı. Bunları zaten biliyorsun. Aysun Güven anlatmıştır sana. Hem bunu anlamak için ince eleyip sık dokumaya da gerek yok. Bırakalım senin gibi mimarlık okumuş Beyoğlu'ndaki binalara meraklı birini. Bir duvarcı ustası bile şöyle bir baksa bu binanın üst katının sonradan yapıldığını anlar. Ayrıca Madame Verchin başka bir ipucu daha veriyor kitabında. Oturdukları binanın karşısında ismini hatırlayamadığı sevimli bir Rum kadının olduğunu, bu kadının çok güzel sakızlı çevirme tatlısı yaptığını yazıyor. Sen de bu kadının bize de aynı tatlıdan yapan evimizin karşısındaki Madame Erifili olduğunu düşündün. Sanki İstanbul'da sakızlı çevirme tatlısı yapan başka Rum kadın yok. Elbette var. Ancak terzi kalfası bir adam, 2 katlı bir bina ve sakızlı çevirme tatlısı yapan Rum komşu. Bütün bunlar rastlantı olabilir mi? Diyelim ki söylediğin doğru. Diyelim ki Madame Verchant'ın anlattığı bina burası. Bu babamın katil olduğunu kanıtlar mı? Kuşkusuz hayır. Yalnızca bu binada kaybolan Rus ailenin oturduğunu kanıtlar. Öyle olsa bile bundan emin değilsin. Ben kitabı okumadım. Sen söyledin Catherine Verchant bile emin olamamış. Zaten kitabı okusaydın olayı çözemezdim, dedi Kenan. Buna izin vermezdin. Ama söylediğin doğru. Catherine Verchant da emin olamamış. Aysun Güven'e de bu yüzden ihtiyaç duymuş zaten. Yaşlı kadınla genç kız geceler boyunca bir Beyoğlu haritasının başında oturup binanın yerini bulmaya çalışmışlar. Merak ediyorsan söyleyeyim. Bunları bana yaşlı kadının sekreteri Gloire Greenville anlattı. Tabii o da tam olarak kavrayamamıştı durumun ciddiyetini. Benim de ne yapmak istediğimi anlayamadı zaten. Yeri gelmişti, taşı gediğine koydum. Pierre de anlayamamış, kusura bakma. Ben de anlayamıyorum Kenan. Sahiden ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ama Kenan'ın o muhteşem inatçılığı tutmuştu bir kere. Beni incitmeyi sürdürdü. Pierre anlayamamıştır kabul, ama sen değil. Buna inanmamı bekleme benden. Baktım olacak gibi değil. İşi alaya vurmaya başladım. Belki böylece arkadaşımın kafasındaki düşünceleri değiştirebilirdim. Yani babamın eli kanlı bir katil olduğunu biliyordum. Rahmetli babam sağlığında akşamları yemekten sonra beni dizinin dibine oturtup işlediği cinayetleri anlatırdı. Baban değil, dedi Kenan. Bir polisin resmi edasıyla konuşuyordu. Cinayetleri Aysun anlattı sana. Muhtemelen Kartal'la birlikte gelmişlerdi yanına. Senden para istiyorlardı. Babanın Rus generali ailesiyle birlikte ortadan kaldırıldığı yaştaydılar. Tıpkı baban gibi yoksuldular, umutsuzdular, daha iyi yaşamak istiyorlardı. Catherine Verchant'ın şantajdan haberi yoktu. O sadece Aysun'dan kendi ailesinin kaderine dair bilgiler edinmek istiyordu. Aysun Paris'ten dönünce iyi bir araştırma yaptı. Babanı, seni ve Azya'yı tespit etti. Ancak bu bilgileri Catherine Verchant'a vermek yerine kendisi için kullanmayı tercih etti. Senin yanına geldiler. Haber kaynaklarını saklayarak bildiklerini anlattılar. Miktarını bilmiyorum ama eğer onlara belli aralarla ödeme yapmazsan basına gideceklerini söylediler. Gülmeye başladım. Ben de böylesi çocukça bir şantaja boyun eğdim. Keşke eğmeseydin, ne yazık ki yaptın. Çünkü babanın bu serveti nasıl kazandığını sen de kendine açıklayamıyordun. Üstelik bizim yanımızda da anlattığın gibi baban zamanında bir Rus ortağı olduğunu ağzından kaçırmıştı. O Rus bir ortak değil, elmaslarını gasp etmek için öldürülen General Krilov'du. Hem de karısı ve oğluyla birlikte. Aysun'la Kartal, babanın geçmişiyle ilgili sana öyle ayrıntılar anlattılar ki onlara ödeme yapmayı kabul ettin. Durdu, üzüntülü gözlerle bana baktı. En büyük hatayı o zaman yaptın. Eğer ödeme yapmayı kabul etmeseydin, eğer bana ya da Nihat'a gelseydin bunlar olmazdı. Kenan'ın trajik bir ifadeyle anlattıklarını ben bacak bacak üstüne atmış neşemi bozmadan dinliyordum. Sonra da kız ile delikanlıdan kurtulmak için şeytani bir plan hazırlayıp ikisini de öldürdüm öyle mi? Hayır, önceleri onları öldürmek gibi bir niyetin olduğunu sanmıyorum. Belki olayı araştırıyor, kendini güvenceye alıncaya kadar onlara istediklerini ödemeyi düşünüyordun. Çok kötü bir aksilik oldu. Kartal uyuşturucu krizine girdi. Üstelik yanında Aysun da yoktu. Uyuşturucu bulmak için Reşat Çopur'a gitti. Reşat, borcunu verirsen sana uyuşturucu bulurum dedi. Kartal da ödeme gününü beklemeden seni aradı, para istedi. Sen de buluşalım dedin. Seni evine çağırdı. Yine sinirli sinirli güldüm. Sence Kartal şantaj yaptığı adama evinin adresini verecek kadar gerzek midir? Gerzek değildir ama krize girmişti. Aklı başında değildi. Bütün isteği bir an önce eroinine kavuşmaktı. Hem onun için sen hiç de korkulacak bir adam değildin. Çaresizliğinden sana evinin adresini verdi. Tabii şu ihtimali de kabul edebilirim. Dışarıda görüştünüz, sen para vermeyi reddettin. O da evine döndü, sen de onu izledin ve öldürdün. Önceki aptalca geldiyse bu varsayımı kullanalım. Neden olmasın dedim işi iyice gırgıra vurarak. Seni mutlu edecekse onu da kabul edebilirim. Peki sonra ne yaptım? Gözlerini kıstı, zekamı tartar gibi şöyle bir süzdü. Aslında neyi nereye kadar bildiğimi merak ediyorsun diye söylendi. Merak etme, hepsini anlatacağım. Evet, ok yaydan çıkmıştı bir kere. Kartal'ın öldürüldüğünü öğrenen Aysun şoka uğramıştı. Senden mi, Reşat Çopur'dan mı kuşkulanacağını bilmiyordu. Önce Reşat Çopur'dan kuşkulanmış olmalı. Yoksa Mürsel'i arayıp senden bahsederdi. Mürsel'i Reşat'ı ihbar etmesi de gösteriyor ki, Mürsel'in Reşat'ı ihbar etmesi de gösteriyor ki Aysun senin bu işi yapabileceğine ihtimal vermedi. Fakat emin olmak gerekiyordu. Belki de artık bu işten tümüyle kurtulmak istedin. Aysun'u izledin, evini öğrendin, onu da öldürdün. Planın basitti ama sonuç almıştı. Üstelik nasıl General Krilov ve ailesinin kaybolmasından kimse babanı sorumlu tutmadıysa, bu olaydan da senden kuşkulanmak kimsenin aklına gelmemişti. Ta ki diye onu taklit etmeye başladım. Nihat'ın önerisiyle ben Beyoğlu cinayetlerini konu alan bir fotoğraf sergisi açmayı düşününceye kadar. Kanlı gözler yine üzerimde gezindi. Hatırlıyor musun İmroz meyhanesinde nasıl da bizi bu işten vazgeçirmeye çalışmıştın? Sergiyi açmaya karar verince nasıl da öfkelenmiştin? O kadar öfkelenmiştim ki dedim alay etmeyi sürdürerek, sonra sana yardım önerisinde bulundum. Kendimi yakalatmak için. Kenan sinirlenmeye başlamıştı. Bu sözlerle beni kandırabileceğini mi sanıyorsun Selim? Yardım için evime geldiğinde ben bu soruşturmayı yürüteceğime çoktan karar vermiştim. Yardım etmek bahaneydi. Sen gelişmeleri kontrol etmek için soruşturmaya katıldın. Çok da akıllıca bir davranıştı. Böylece babanın cinayetlerini bilen son kişiyi, Catherine Merchant'ı da öğrenmiş oldun. Şimdi de Paris'e giderek onu öldürdüğümü söyleyeceksin. Yapmadın mı? Nasıl yapabilirim? Kadının adresini bile bilmiyordum. Otelde buldun. Hem de çok basit bir yolla. Tıpkı Pierre'in sekreteri gibi Paris telefon rehberine bakarak. Tabii bana bulduğunu söylemedin. Onun yerine Nicolas Flamel'in evini gezdiğini anlattın. Yanıt vermek yerine gülümsediğimi görünce açıklamalarını sürdürdü. Kabul ediyorum. Catherine Merchant'a mektup yazmana razı olman büyük hataydı. Ne var ki senin katil olabileceğin aklımın ucundan bile geçmiyordu. Mektubu yazdın ama aynı zamanda mektubun cevabını da kendin yazdın. Beni yanlış yönlendirmek için uyuşturucu çetesine vurgu yaptın. Müthiş bir hayal gücün var. Sen öyle söyle. Bu sözler mektubun sen Paris'teyken atıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Daha da önemlisi sekreter Glor Greenville böyle bir mektup yazmadığını söyledi. Catherine Merchant yazmış olamaz mı? Ne oldu Selim, birden ciddileştin? Ciddileşmen de gerekir zaten, çünkü başın fena halde belada oğlum. Sen benim durumumu bırak da soruma cevap ver. Hay hay vereyim, yıllardır mektubunu sekreterine yazdıran kadın neden birdenbire alışkanlıklarını değiştirsin? Ayrıca bu konuyu açıklığa kavuşturmak kolay. Bize gelen mektupla senin yazıcıdan çıkan yazıları karşılaştırırız, olur biter. Eğer Catherine Merchant'a otopsi yaptırabilseydim, eminim senin orada olduğun gecelerden birinde öldürüldüğünü de kanıtlardım. Ama olmadı değil mi diye yüksek sesle söylendim. Artık sinirlenmeye başlıyordum. Kimse senin deli saçmalarına inanmadı. İki eski dost öfkeyle birbirimizi süzdük. Bedenimi geriye çekip rahat bir nefes aldım. Kenan, senin bir ruh doktoruna görünmen gerek arkadaşım. Çok samimiyim. Hatırlıyor musun Katya, Diane Airbus adında ünlü Amerikalı bir fotoğrafçıdan söz etmişti. Ucubelerin, özürlülerin, tuhaf insanların fotoğraflarını çekip sonunda da intihar eden kadın. Sen de onun gibi çektiğin fotoğraflardan etkilenmeye başladın. Bak, paranoyak biri oldun. Olayla hiçbir ilgim olmadığı halde beni suçluyorsun. Yine de kurguna hayran kaldım. Eskiden korku öyküleri anlatırdın. Bence artık polisiye öyküler de anlatabilirsin. Bunlar kurgu değil Selim, dedi. Sanki taşıdığı bilgiler ağır geliyormuş gibi suratını kamburlaştırmıştı. Keşke olsaydı, sırtını kamburlaştırmıştı. Keşke olsaydı, ne yazık ki değil. Nasıl değil? Elinde hiçbir kanıt yok. Dakikalardır bana senaryo anlatıyorsun. Kanıt var Selim, dedi. Az önceki gergin hali gitmişti. Sanki böyle söylediği için özür dileyecekmiş gibi bir tavır takınmıştı. Doğru mu söylüyordu, numara mı yapıyordu? Kısılmış gözlerinden, derinleşmiş yüz çizgilerinden anlamak imkansızdı. Var mı? Var, ne yazık ki var. Onun sesi cılızlaştıkça benim sesim yükseliyordu. Neymiş dedim, neredeymiş kanıtların, göster bakalım. Doğruydu, eliyle zemini işaret ederek aşağıya inmemiz lazım dedi. Dışarı çıktığımızı düşünerek inelim bakalım neymiş kanıtların diye çıkıştım. O önde, ben arkada stüdyodan çıktık. Dış kapıya gelince Kenan, bodruma ineceğiz dedi. Bodruma mı? Ne var ki bodrumda? Yanıt yerine, hala anlamadın mı? Dercesine buz gibi bir ifadeyle yüzüme baktı. Aklıma gelenin gerçek olmamasını dileyerek anlamazlığa vurdum. Ne diyorsun, gerçekten anlamıyorum. Kenan, hem bodrumun merdivenlerini iniyor hem de açıklamaya çalışıyordu. Olayı öğrendiğimden beri Catherine Merchant'ın ailesinin nereye gitmiş olabileceğini düşünüyordum. Ardından bu konuda kafa yormanın boşuna olduğuna karar verdim. Kurbanlar gibi katil de öldüğüne göre artık onları bulmamız imkansızdı. Ancak dün uçaktan inip stüdyoya gelince daha önce hiç düşünmediğim bir ihtimal aklıma geldi. Baban daha önce bu evde kiracıydı. Eline para geçer geçmez bu evi satın almıştı. Neden başka bir evi değildi bunu? Hem de çok karlı olmasına rağmen binayı yıktırıp yerine apartman diktirmemiş, sadece üzerine bir kat çıkmakla yetinmişti. Sana da binayı yıktırmaman için vasiyette bulunmuştu. Üstelik o dönemde babanın arabası da yoktu. Yani cinayetleri başka bir yere taşıması, cesetleri başka bir yere taşıması oldukça zordu. Acaba cesetler hala bu binada mı diye sordum kendi kendime. Soluğumu tutmuş Kenan'ın anlattıklarını dinlerken bodrumun demir kapısına yaklaşmıştık. Babamın sağken her zaman kilitli tuttuğu demir kapıyı kendine doğru çekerek açtı Kenan. Taze toprak, küf karışımı bir koku çarptı burnuma. Her yerin anahtarını neden Kenan'a verdim ki diye hayıflanırken arkadaşım içeri girdi. Çaresiz ben de onu izledim. Kenan duvardaki ışığa dokundu, içerisi bir anda aydınlığa boğuldu. Işıkla birlikte haşereler bir yerlere kaçıştı. Babamlar burada otururken odun kömür depoladıkları bu bodrum oldukça geniş bir alanı kaplıyordu. Kolonların karelere, dikdörtgenlere ayırdığı çimento zemin pürüzlüydü. Çatlamıştı, yer yer kalkmış, alttaki toprak ortaya çıkmıştı. Kolonlardan sarkan örümcek ağları içeriye yıllardır girilmemiş izlenimini veriyordu. Birkaç adım atınca ileride sol köşede bir toprak yığını gözüme çarptı. Bodruma girdiğimizde Kenan yeniden anlatmaya başlamıştı. acaba sorusu aklıma takılınca buraya indim. Zemini araştırmaya başladım. Eliyle toprak yığınını gösterdi. Orada çimento çökmüş, kalıplar halinde parçalanmıştı. Çimento parçalarını kaldırınca toprak ortaya çıktı. Toprak da çökmüştü, çok değil. 10-15 santim kadar. Eğer bu bodruma birilerini gömdülerse o yer burası olmalı diye düşündüm. Çünkü gömülen cesetler çürüyünce toprağın da çökmesi gerekirdi. Toprak çökünce de üzerindeki çimento ile arasında bir boşluk oluşurdu. Çimento tabakası nemin de etkisiyle bir süre sonra kırılırdı. Tıpkı burada olduğu gibi. Eğer düşüncem doğruysa General Alexander Krylov, karısı Natalia ve küçük oğlu Ivan burada yatıyordu. Yukarı çıktım, kazma kürek buldum. Gece boyunca kazdım. Kenan sözlerini tamamladığında tümseyin başına yaklaşmıştık. Artık toprak kokusu daha kesif bir hal almıştı. Tümseyin başına gelince arkadaşımın açtığı çukuru gördüm. Eliyle çukurun dibini gösterdi. Yanılmamıştım dedi. Oradalardı. Eğilip çukura baktım. Birbirine karışmış kemikler arasında iki yetişkinin ve bir çocuğun kafatası duruyordu. Bu her şeyin sonu anlamına geliyordu. Kenan'ın dediği gibi oyun bitmişti. Sanki bütün kanım çekilmiş gibiydi. Onun aklına geleni neden ben düşünememiştim ki? Yakınmanın anlamı yoktu. Kenan'la aramızdaki fark işte buydu. Romanın başında da söylediğim gibi o her zaman benden daha zeki olmuştu. Belki de şimdi başucumda dikilirken beni yenmiş olmaktan gurur duyuyor, zekasıyla övünüyordu. Usulca doğruldum, nefretle arkadaşımın yüzüne baktım. Fakat Kenan'ın hiç de kendisiyle gurur duyuyor gibi bir hali yoktu. Ne düşündüğümü sezinlemiş gibi bu mezarı hiç bulmamayı isterdim. Bu gerçeği hiç bilmemeyi. Böyle düşündüğünü sanmıyorum dedim. Böyle düşünseydin sonuna kadar gitmezdin. Seni bulacağımı bilmiyordum, bilseydim. Bir süre eskisi gibi dertlerini paylaşmaya hazır, candan iki dost gibi birbirimize baktık. Peki şimdi ne olacak diye sordum. Ne yapacaksın? Bakışlarını kaçırdı. Bilmiyorum Selim. Bilmen gerekir. Benim, ailemin hayatı söz konusu. Allah kahretsin Selim diye bağırdı. Neden bu işe bulaştın? Neden bana gelmedin? Tartışmak anlamsız Kenan. Ben de sana neden bu soruşturmayı sürdürdün, neden bu kadar ısrar ettin diyebilirim. Ama bunlar sorunumuzu çözmez. Söyle şimdi ne yapacaksın? Sağ eli sıkıntıyla kıvırcık saçlarında gezindi. Bilmiyorum abi, ne bok yiyeceğimi bilmiyorum. İkimiz de hala tümseyin başında duruyorduk. Kenan'ın bakışları bir çukura bir bana kayıyordu. Bana ne yapacağını söylemen lazım diye ısrar ettim. Üzerime varma Selim, düşünmem lazım. Şimdi kapıyı kilitleyip çıkalım. Çukuru bile kapatmadan mı? Ne yapacağımı bilmiyorum, düşünmeliyim. Bunları söylerken kapıya yönelmişti. Dur Kenan dedim. Aldırmadı. Kenan dur diye bağırdım. Durdu, bana döndü. 6 ceset var Selim, bu çok fazla. Beni ihbar edeceksin öyle mi? Ezik bir ifadeyle yüzüme baktı. Özür dilerim diyerek döndü, gidiyordu. Babamın benim emekle, cesaretle, inançla yarattığımız ne varsa hepsini yok etmeye gidiyordu. Dur diye seslendim yeniden, aldırmadı. Elim kendiliğinden cebimdeki silaha gitmişti. Kenan dur. Sanki beni duymuyormuş gibi yürümeyi sürdürdü. Namluya mermiyi sürdüm, Kenan durdu. Sesi duymuştu, hızla döndü. Elimdeki silahı görünce yüzü çarpıldı. Sanırım o anda ilk kez katil olduğumu tümüyle anladı. Olayları çözerken bile düşünce aşamasından kendini kurtaramamıştı. Gerçeği bulmuş olmasına rağmen hala gerçeğin çok farkında değildi. Ama silahımı üzerine doğrulttuğumu görünce benim insanları öldüren biri olduğumu, kendisinin de yaşamına son vereceğimi bütün ruhuyla kavradı. Ne yapıyorsun dedi panikleyerek, beni de mi öldüreceksin? Bunları unutamaz mısın dedim. Elimde silahla ona yaklaşırken bunu yapamayacağını düşünüyordum. Yine de sormaktan kendimi alamıyordum. Hiç olmamış gibi yapamaz mısın? Az önceki kararlılığı kaybolmuştu. Tartışalım, birlikte düşünelim. Kafam çok karışık Selim. Benimki ondan daha karışıktı. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemiyordum. Zekam esnekliğini kaybetmişti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu unutmuştum. Karşımda cümleleri ardı ardına sıralayan arkadaşıma bakıyordum. Ben bununla yaşayabilir miyim? Ya sen? Sen yaşayabilir misin? Şantaj cezanı hafifletir. Kartal uyuşturucu bağımlısı. Mahkeme bunu göz önünde bulundurur. Çok iyi avukatlar. Göz göze geldik. Evet, beni ihbar edecekti. Bunu yapmaya karar bile vermişken işaret parmağım adeta kendiliğinden dokunuverdi tetiğe. Kenan'ın cümlesi bir iniltiye dönüştü. Sol göğsünü tutarak sendeledi, sonra dizüstü çöktü yere. Beni vurdun diye söylendi. Öfke yoktu sesinde, kızgınlık yoktu, şaşkınlık vardı sadece. Selim, beni vurdun. Ela gözlerindeki son ışıltılar yüzümde asılı kaldı. Onun kadar ben de şoktaydım. Evet, Kenan'ı en yakın arkadaşımı vurmuştum. Şimdi ne yapmalıydım? Onu kucaklayıp hastaneye mi yetiştirmeliydim? Yoksa çabuk ölmesi için bir kurşun daha mı sıkmalıydım? Yanına yaklaşmaya cesaret edemeden elimde tabancam öylece ayakta dikiliyordum. Kenan'ın yere yığılması uzun sürmedi ama ben hala yanına yaklaşamıyordum. Bodrum'un demir kapısı o anda açıldı. Önce Katya'nın korkudan çılgına dönmüş yüzünü gördüm. Ardından Nihat'ın şaşkın bakışlarını. Kenan'a sarılan Katya'nın çığlığı Bodrum'da yankılanırken ben ne yaptım diye mırıldandım. Ben ne yaptım?